Ayrım 9, Geri Sayım, Robert Ludlum, Sayfa 84, 6. Bölüm. Verandada karanlıkta oturuyorlardı. Tek ışıkları en kısıkta yanan bir fenerden geliyor ve sadece Schofield'ın portatif telefonunun üstündeki rakamları aydınlatıyordu. Schofield doğrudan Langley'in gizli operasyonlar bölümüne bağlı özel numarayı çevirmişti. "Diğer telefonu al," dedi Bray. Price basada el yordamıyla cihazı ararken. "Evet," dedi hattaki ses yarı fısıltıyla. "Yine Beowulf Agathe," dedi Schofield. "Beni Shields'a bağlayın." "Bir dakika efendim." Hat bir an kapanır gibi olduktan sonra ses geri geldi. "Ne yazık ki siz Beowulf Agathe değilsiniz. Ses kaydınız uymuyor."
"Ses kaydı mı?"
"Tanrı aşkına Cam, telefonu alıp şu bekçiye benim Beowulf Agathe olduğumu söyle. Senin değil."
"Buldum, yerdeymiş," dedi Price telefonu alıp hatta girerek.
"Dinle beni, gece bekçisi. Ses kaydı bir şey ifade etmez. Önemli olan şifre ve tek kişiden fazlasında olabilir. Şimdi harekete geç."
"Cameron," dedi tetikte bekleyen Frank Shields.
"Merhaba kısık göz," diyerek araya girdi Schofield.
"Brandon, sensin.
Nasıl tahmin ettin?"
"Kaçınılmaz hakaretinden. Nasılsın Bray?"
"Sen cehennemden hayatıma geri gelmeden önce çok daha iyiydim."
"Zorunluyduk eski dost. Price'ın anlattığından eminim. Say, onun hakkında ne düşünüyorsun?"
"Diğer telefonda olduğu için ne kadar ahmak olduğunu sana anlatamam."
"Diğer telefondayım," dedi Cameron. Alçak sesle konuşurken bitkinliği belliydi.
"Sana durumu çabucak anlatayım Frank. Olayları ve ardından adaya gelen araştırma ekibini, gemiyi, mürettebatın öldürülmesini ve geminin kaptanının ortadan kayboluşunu çabucak anlattı. Kaptan yakınlardaki birilerine ulaşmış olmalı çünkü bir jet gelip gemiyi bombaladı. Neyse ki eski iş arkadaşın gürültüyü önceden duydu. Eğer duymasaydı şimdi seninle konuşuyor olmayacaktım. Ama bunu nasıl yaptığını hala bilmiyorum."
"O Matarezi'yi tanır Cam."
"Gerçekten tanırım," kısık göz diyerek araya girdi Schofield. "Ancak katil kaptanımız kimseye ulaşmak zorunda değildi. Gemi ilk mesajından izlenerek bulundu. Çarklar harekete geçirildi. İlk yok edilecek şey gemi ve mürettebatıydı. Matarese hiçbir zaman işi yarıda kesmez. Yarım kalmış iş ihtimali bile olamaz."
"İşte sana yanıt Price," dedi Shields.
"İngiliz Virgin adalarının 2000 mil kuzeyinden."
"Uçak nereden geldi?" dedi Cameron patlayarak.
"Askeri ve silahlı bir avcı uçağıydı. Bu da bir hava üssünden geldiğini gösterir."
"Tanrım, hava kuvvetleri ne de mi sızdılar? Örgütle fazla sorunlarının olmadığı belli."
"Bunun üzerinde çalışıyoruz," dedi Shields alçak sesle ve duraksayarak.
"Yanılıyor olabilirsin Cam," dedi Schofield. "Patlamalar bizi kör etti. Karanlıkta canımızı kurtarmak için yüzüyorduk. Ne gördüğümüzden emin değiliz."
"Cesaret sayesinde," diye söze karıştı Antonia. "Ben ikinizden de daha ilerideydim. Pilot yaptığı işi incelemek için dönerken onu görmeye çalıştım."
"Ateş açacağını düşünerek suya daldım," dedi Price.
"Ben de," dedi Schofield.
"Ne yazık ki bu düşünce benim aklıma gelmedi."
"Ne gördün sevgilim? Onu duyabiliyor musun Frank?"
"Çok iyi," diye yanıtladı Shields Langley'den.
"Kesinlikle bir jetti ama tanıdığım jetlerden değildi ve markası yok gibiydi. Kanatları tuhaftı. Alt taraflarında büyük çıkıntılar vardı."
"Her yer," dedi Cameron. "Beton bir alandan ya da küçük bir bahçeden kalkabilirler."
"Onlar için kolay bir alışveriş," diye ekledi Beowulf Agathe. "Her yerde stratejik olarak yerleştirilmiş düzinelercesine sahipler."
"Birkaç dakika önceki ifadene dönelim," dedi Shields. "Geminin izlenerek bulunduğunu söylemiştin. Harrier'ın daha önceden orada olduğunu mu söylemek istiyordun?"
"Bundan bir an bile kuşku duymadım. Siz üst kattaki adamlar Price'ı peşimden göndermeye ne zaman karar verdiniz?" 6 ya da 7 gün önce sahil koruma istasyonu St. Thomas'ta kimsenin bakmadığı bir posta kutusundan başka bir şey bulamayınca karar verdik."
"Küçük bir her yeri getirmek için yeterli zaman. Ayrıca kısık göz, alçak gönüllülükle söylüyorum. Anlaşılan çok değerli biriyim, öyle değil mi?"
"Sen bir neyse," Shields sustu, solukları duyuluyordu. "Avrupa Akdeniz istasyonlarımızdan aktarmalarda gelişme var."
"Neymiş o?" diye sordu Schofield. "Yeni bir şey mi?"
Aslında değil Brandon, onu sen de birçok kez kullandın ama değişik adla. Çünkü uydu haberleşmeleri telsiz ve telefon trafiğine olduğu kadar bilgisayarları da kapsıyor. Hatırlıyor musun? Diyelim Prag'dan Londra'daki bir numarayı arayacağın zaman Paris'te bir numara arardın.
Tabii, KGB ile Stasi'yi sık sık delirtirdik. Bir keresinde neredeyse bir bale stüdyosunu vuruyorlardı. Çünkü orasının bizim MI5 noktamız olduğunu sanıyorlardı. Ama dönen tütüler arasında ateş etmeye cesaret edemediler.
Aynı şey sadece teknolojik bakımdan daha gelişti.
Gerçekten dur, ne demek istediğini anlıyorum. Biz telefon seyirtme derdik, sen aktarmalar diyorsun.
Çünkü biz ileri geri gidiyoruz, sadece göndermiyoruz. Artık çoklu rölelerle alıcıları da izleyebiliyoruz.
Bu dikkat çekici bir şey, kısık göz.
Ders bitti Frank, dedi Price. Meraklı arkadaşın ne öğrenmek isterse ben öğretirim. Mesaj neydi?
Çok ilginç Cam. İlk konuşma Paris'e, oradan Roma'ya, sonra Kahire'ye, ardından Atina'ya, oradan İstanbul'a yöneldikten sonra sonunda İtalya Lombardi'deki Como Gölü'ne yöneldi. O istasyondan ikiye ayrılıp...
Ayrık varış noktaları, dedi Price öfkeyle. Hatları ayırıyorlar.
Üçe ayırıyorlar ama en güçlü sinyal Hollanda'daki Groningen'e gidip orada kalıyor. Uzmanlarımız son bacağın özel bir hatla Utrecht'e, Amsterdam'a ya da Eindhoven'a gönderildiğine inanıyorlar.
Üçü de oldukça büyük kentler Frank.
Evet biliyoruz. Nereden başlamak istersin? Ajanlarımıza sana her yardımı yapmalarını söyleyeceğim.
Başlamayacak, diye bağırdı Scofield telefona. Ben söylediğim zaman başlayacak.
''Haydi Bray'' dedi Frank Shield sakin bir sesle. ''Eğer hayatım buna bağlı olmasaydı seni sahaya çekmezdim. Diğer şeylerden başka bunu yaparsam 40 yıllık karım beni bırakırdı. Sana hayrandır, bunu biliyorsun.''
''Janie'ye sevgilerimi söyle. Her zaman senden daha akıllı ve çok daha ilginçtir. Ancak beni geri istiyorsan adi herif, her şey benim şartlarımla olacak.''
''Savaş alanında olmaz.''
Bunu kabul ediyorum kısık göz, keskin nişan alırım ama bir zamanlar yaptığım gibi çitlerin üzerinden atlayamam.
O zaman ne istiyorsun?
Operasyonu yönetmek.
Ne?
Matarese'nin içine sızmış tek kişi benim, hepsi cehennemi boyladıklarında ben oradaydım. Müritlerini ortaya çıkaran, nasıl düşündüklerini, sapıklıklarını, amaçlarının ne kadar fanatik olduğunu öğrenen ben ve Talen Yekov olduk.
Bütün dünyayı peşlerinden sürüklemek için güzel fikirlerle dolmuşlardı. Beni reddedemezsin Frank, sana izin vermeyeceğim, bana ihtiyacım var.
Tekrar ediyorum, savaş alanında olmaz, dedi Sia'nın müdür yardımcısı.
Olmamayı tercih ederdim, yaşımın getirdiği engelleri biliyorum ama sana açık yol bırakmayacağım.
Açık yol nedir?
Buradaki görevlini açıkladım. Kendi dilimizi kurarız Frank, bunu biliyorsun.
Ne yazık ki bilmiyorum Bray, ne demek istiyorsun?
Çocuğun başı belaya girerse araya girme hakkım olacak.
Kabul edilemez. Senin bela kavramın başkaları için çok farklı bir anlam taşıyabilir.
Öldürüldü diyelim.
Ah, Shields yine duraksadı. Bunu düşünmemiştim.
Ama düşünülmeli, öyle değil mi?
Kes, diye bağırdı Cameron Price. Ben kendimi korurum Frank.
''Kahramanlık yapmaya çalışma delikanlı,'' dedi Scofield yakındaki telefondan.
''Kahramanlar sonunda birçok madalya alsalar da bunlar genellikle tabutlarının içine konur.''
''Tamam Brandon, nasıl istersen,'' dedi Shields Langley'den.
''Antonio ile ben eğer yok edilmezse bu yere geri dönmek niyetindeyiz ama bu sırada senin oraya da gelmek zorundayız sanırım.''
''Nasıl istersen, o bölümde bütçemiz serbest.''
Tanrım, Matarese gibi konuşuyorsun. Bana 2 milyon dolar ve Güney Pasifik'te bir yer teklif ettiler.
Biz o kadar ileriye gidemeyiz ama sana bazı çekici imkanlar vereceğiz. Tabii güvenlik de.
Öyleyse işe başlayalım kısık göz. Zaman çok önemli.
Lanet olsun, diye bağırdı Cameron Price telefonu ağzına iyice yaklaştırarak. Senin eski dostun olmayabilirim kısık göz ama bu hala benim operasyonum. Onu ben buldum ve dışarıda kalmayacağım.
Tabii kalmayacaksın genç adam, dedi Brandon Alan Scofield. Bir daha hiçbir zaman denemeyeceğim ve kesinlikle yapılması gereken her şeyi sen yapacaksın. Gördüğün gibi bu denklemde ikinizin ve Washington'daki hiç kimsenin anlamadığı bir faktör var. Shepherd Boy bu dünyadan ayrıldı ama hükümdarlık başkasına geçti. Anahtar o.
Shepherd Boy mu? Sen neden söz ediyorsun?
Eğer zamanı geldiğini düşünürsem sana anlatacağım.
Amsterdam, Kaiserslautern kıyısındaki taş ev, liman kentinin 100 yılın başındaki en varlıklı yıllarından kalan bir ihtişam anıtı gibiydi. Varlıklı bir ailede kuşaktan kuşağa geçerek gelen Victoria tarzı mobilyalar sağlam ama zevkliydi. Yüksek tavanlı odaların duvarları paha biçilmez Flaman ve Fransız goblenleriyle doluydu. Yüksek pencerelerdeki kadife perdeler kenara çekilmişti ve tüllerin arasından içeriye güneş ışığı sızıyordu. Binanın arka duvarındaki pirinç parmaklıklı küçük asansör 5 kişiyi taşıyabilecek kapasitedeydi. Ama 4. ve son kata çıkabilmek için panoda özel bir şifre girmek gerekiyordu. Şifre her gün değiştirilmekteydi ve yanlış şifre girmek asansörün hemen durmasına ve pirinç parmaklığın kilitlenmesine yol açıyordu. Doğru şifreyi bilmeyen her kim 4. kata çıkmaya kalkışırsa asansörde kapana sıkışıyor ve şartlara göre muamele görüyordu. Her katın genel bir fonksiyonu vardı. 1. kat esas olarak büyük bir salondu. İçindeki Steinway piyanoyla öğleden sonra çayları, kokteyl partiler, küçük resitaller ve konferanslar düzenlemeye uygundu. Merdivenle kolayca ulaşılabilen 2. katta 16 kişinin rahatça ağırlanabileceği muhteşem bir yemek salonu, bir kütüphane ve çalışma odasıyla arka tarafta kocaman bir mutfak vardı. 3. kat temel olarak yatak odalarından oluşuyordu. Ana bir yatak odasıyla banyo ve içinde her tür konforun olduğu 3 konuk odası vardı. Merdiven 3. katta bitiyordu. Parmaklığın koridora doğru dönüşünden bir başka kat daha olduğunu anlamak mümkün değildi. Asansörün şifresine sahip biri 4. kata çıktığında gördükleri karşısında şaşırırdı. Askeri bir karargah salonunda bulunabilecek her şey vardı. Ön duvar arkadan aydınlatılmış dünya haritalarıyla kaplıydı ve minik lambalar belli aralıklarla yanıp sönüyordu. Haritalara karşı iki yanda 3'er tane beyaz bilgisayar vardı ve ortadaki koridor kocaman yüksek taht gibi bir masaya uzanıyordu. Bu teknolojik serginin ötesinde aşağıdaki katların aksine pencere olmaması çok tuhaftı. Dışarıdan pencereler vardı ama içeride yoktu. 3. katta birden sona eren merdiven gibi 4. katın pencereleri kapatılmıştı. İçerideki tek ışık haritalar dünyasından ve bilgisayarlardaki halojen lambalardan geliyordu. Bu kasvetli atmosferi iyice vurgulayan son şey ise bilgisayarları çalıştıran 6 adamın genellikle bu işi yapan genç ve hevesli insanların görünüşünden çok uzak olmalarıydı. Hepsi orta yaşlı, ne zayıf ne şişman, sert yüzlü ve ciddi adamlardı. Hollanda'nın da dahil olduğu Greenwich saat kuşağı haritası üstündeki mavi saatlerden birinin gösterdiği gibi Amsterdam'da akşamüstü olmuştu. 6 beyaz bilgisayar sessizce çalışırken operatörlerin parmakları süratle klavyeler üstünde dolaşıyordu. Bakışları ekranlarla yanıp sönen ışıklar arasında gidip gelerek alınan ve gönderilen bilgileri inceliyorlardı. Yandaki geniş kapıda Jan van der Meer Matarazen belirdi. Hızlı adımlarla yüksek masaya gidip oturduktan sonra bilgisayarına döndü. Birçok tuşa basarak ekranı incelemeye başladı. Birden sinirli ve metalik bir tonla seslendi. "5 numara Karayipler'den en son haber ne?" diye sordu Hollandaca.
"Hiçbir şey yok. Alabildiğim bir şey kesinlikle yok."
"Transfer etmek üzereydim Meneer," diye yanıtladı 5 numaralı istasyondaki saçları dökük adam. Sinirliydi. "Mesaj aceleyle ve eksik geldiği için çok karışıktı. Şifre çözmek oldukça zor oluyor."
"Neydi o, çabuk?"
"Pilotumuz Guantanamo dışında AVAX radarına yakalandığından emin. Kaçmak için bütün haberleşmeleri kesip güneye doğru yöneldi."
"Hedef?"
"Bilinmiyor efendim, güven içinde olduğunda aykırı bir temas yapacağını ima etti."
"Aykırı?" diye söze girdi 6. istasyon.
Matarazen'e sağdan en yakını oydu. Onun şubelerimizden birine ulaşıp bizimle temasa geçireceği anlamına geliyor herhalde.
"İhtimaller ne?"
"En yakını Kolombiya'daki Barranquilla," diye yanıt verdi 2. istasyon tuşlara basarken. ya da Nikaragua, belki de tehlikeli olmasına karşın Bahamalar, Nassau, Washington'la işbirliği yapıyor.
Bir dakika Meneer diye bağırdı 5 numara. Bir mesaj var Caracas'tan.
İyi uçuşlar, iyi düşünce dedi Matarese lideri. Venezuela'da kendimizi sağlama alıyoruz.
Gerçekten sağlamdayız diye düşündü. Büyük petrol şirketlerinin yönetim kurullarına girdiler. Mesaj lütfen.
Şifreyi çözüyorum efendim.
Çabuk ol.
İşte Argonaut ile Neptün. Varisler yok. Rapor arkadan gelecek.
Mükemmel, mükemmel diye bağırdı Matarese'nin ayağa kalkarken. Not alın, pilotumuzu ödüllendirmeliyiz. Gemiyi batırdı ve içinde canlı kimse kalmadı. Ben de kendi raporumu yazmalıyım.
Bu sözü söyledikten sonra sağ duvardaki kapıya doğru yürüdü. Avucunu bir oyuğa bastırdı. Küçük bir ses çıkınca tokmağı bulup yasak kapıyı açtı ve sonra çabucak kapadı. 6 operatör de rahatlayarak bir ağızdan iç çektiler.
Orada ne olduğunu bir gün öğrenebilecek miyiz sizce diye fısıldadı istasyon 3 gülümseyerek.
Onun açıklamalarını kabul etmek için bize oldukça iyi para ödeniyor diye karşılık verdi 1. O da fısıldayarak.
Oranın bizimkilerden daha üstün ekipmanların bulunduğu özel merkezi olduğunu söylüyor.
Ama kimseye yanıt vermediği açık dedi 2. Kime rapor veriyor olabilir?
Kim bilir diye devam etti 3. Eğer bu bir haberleşme merkezi ise 20-30 makine olması gerekir. Buradan biraz daha dar olabilir ama burası kadar uzun olmak zorunda.
Kafanızı yormayın arkadaşlar dedi istasyon 1. Öncesinden daha zenginiz. Kurallara inanmalı ve kabul etmeliyiz. Ben hiçbir zaman eski işime dönmek istemem. Maaşı Herr van der Meyer'in cömertliğiyle karşılaştırılamaz.
Ben de istemem dedi 4. Birçok elmas borsasında ortaklıklarım var. Bu firmaya girmeden önce yanına bile yaklaşamazdım.
O zaman tekrarlıyorum dedi 1. Kafanızı yormayın. Sahip olduklarımızı kabul edip bununla yetinelim. Hiçbirimiz çok genç değiliz. Birkaç yıl sonra hepimiz milyoner olarak emekliye ayrılacağız.
Sana tamamen katılıyorum dedi istasyon 5 neşeyle. Bir dakika yeni bir mesaj İstanbul üzerinden.
Bütün bakışlar bilgisayar ekranına döndü.
Oku dedi 4. Van der Meyer'i rahatsız etmeyelim. Kartal'dan geliyor.
Orası Washington diye sözünü kesti 6. Langley'deki bağlantımız.
Oku.
Şifresini çözmem için bana birkaç dakika verin. Fazla uzun değil. Geçen 97 saniye içinde bütün ızvanların bakışları istasyon 5'in üzerindeydi. Adam sonunda konuştu.
Sahte adları çıkararak şifreyi ters çevirdim. Şöyle diyor. Beowulf Agate yaşıyor. O ve Şahin, yani Cameron Price. Yardımcı müdür Shields ile temasta. Beowulf ile karısı örgütün koruması altında. ABD'ye gidiyorlar. Kurt operasyonun kumandasını ele alıyor.
Gidip Van der Meyer'e haber ver dedi 4.
Oradayken bunu yapmamalıyız.
Yap.
Sen neden yapmıyorsun?
Yapacağım. Belki döner diye birkaç dakika bekleyeceğim. Jan van der Metler Matarazan kendi özel dairesinin kalın kapısını kapadıktan sonra kapatılmamış pencerelerden giren günün son ışıklarına doğru yürüdü. Kocaman daire oldukça konforluydu. Burada beton duvarın ötesindeki teknolojiden eser yoktu. Aksine lüks bir oturma odası içinde brokar koltuklar, köşeli bir kanepe ve yine paha biçilmez goblenler vardı. Ayrıca büyük bir televizyon ve ses düzeniyle birlikte en pahalı viskiler ve brandilerle dolu aynalı bir barın olduğu kocaman bir eğlence köşesi vardı. En güzel şeyleri isteyen birisi için yaşanacak bir yerdi. Van der Meyer altın çerçeveli aynanın önünde durdu.
Bay Guiderone, size yine harika haberler getirdim.
İngilizce konuşuyordu.
15 dakika önce bilmediğin haberler mi diyen gevrek bir ses duyuldu. Konuşma yine İngilizceydi ve Amerikan aksanlıydı. Tahsilli ve varlıklı bir kişinin konuşmasına benziyordu.
Şimdi geldi.
Ne kadar önemli.
Beowulf Agate.
Akıllı dünya domuzu dedi görünmeyen Guiderone adlı adamın sesi. Hafifçe güldü. Birazdan çıkacağım, telefondayım. New York Belmont Park'tan beslenen uyduyu aç. Oradan büyük haberler duymak istiyorum. Birinci ve üçüncü koşullarda atlarım var.
Matarazan dinleni yaptı. Çok büyük ekranı start kapılarından koşarak çıkan safkan atlarla sırtlarında gergin haldeki jokeyleri doldurdu.
ve Julian Guiderone bir kapıdan çıkarak geldi. Orta boylu, biçimli bir adamdı. İtalyan ipeğinden desenli bir spor gömlekle gri spor pantolon giymişti ve ayaklarında Gucci marka ayakkabılar vardı. Yaşını ilk bakışta tahmin etmek zorsa da genç olmadığı kesindi. Kır saçları asıl rengi olan açık sarıya boyanmıştı. Ama yaşı hakkında insanı yanıltan en önemli şey keskin yüz hatlarıydı. Yakışıklı, hatta belki de çok kusursuz ve simetrik bir yüzdü. Teni tropik güneşte yanmış kuzeyli turistler gibi hafifçe bronzdu. Bu özelliğiyle dikkat çektiği için sol bacağında hemen fark edilmeyen hafif bir aksama vardı.
9. ayrımın sonu. Sayfa 94.